Iraklı Kürtlerin referandumu dün yapıldı. Katılımın çok yüksek olduğu belirtiliyor. Gelen haberler bu yönde. Bu konuda görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir düşünce kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'nda kıdemli analiz olan eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Aykan Erdemir'le bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli gazete ve dergilerde makaleler de yazıyor. Washington Post gibi ünlü basın yayın organlarında makaleleri var. Aykan Bey merhaba.
Merhabalar.
Aykan Bey, biliyorsunuz Iraklı Kürtler referanduma gitti dün itibariyle. Nasıl karşılıyorsunuz katılım oranını?
Evet, ilk açıklamalar %70'in üzerinde bir katılım olduğunu gösteriyor. Elbette zor koşullarda yapılan bir referandum olduğu için önümüzdeki günlerde bu sayılar güncellenecektir. Kürdistan bölgesel yönetimi için tarihi bir adım oldu. Çünkü çok uzun yıllardır arzu edilen bir referandum işte ancak 2017 yılında yapılabildi ve başta komşu ülkeler İran ve Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin de muhalefetine rağmen gerçekleştirilen bir referandumdu. Bu zor koşullar altında referandumun gerçekleştirilebilmiş olması ve yüksek bir katılımın sağlanmış olması sanırım başlı başına yönetim için bir mesaj taşıyor diye düşünüyorum.
Siz de bahsettiniz, İran, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri bu referanduma karşıydı. Sizce şimdi bu referandumun sonuçlarını düşünecek olursak büyük bir ihtimalle evet çıkacağı söyleniyor.
İlk veriler %90'ın üzerinde evet çıktığı yönünde. Aslında referanduma giderken iki farklı sonucu herkes merakla bekliyordu. Birincisi katılım nasıl olacak? Yüksek bir katılım olacak mı ki oldu. İkincisi de ne kadar evet oyu çıkacak ve bu evet oylarının bölgelere göre dağılımı. Çünkü şunu hemen anımsayalım. Referandum yalnızca Kürdistan bölgesel yönetimin topraklarında gerçekleşmedi. Aynı zamanda merkezi Bağdat yönetimiyle ihtilaflı olan bazı bölgelerde işte Sincar gibi, Kerkük gibi bölgelerde de yapıldı. Dolayısıyla etnik yapının biraz daha heterojen olduğu bu bölgelerden çıkacak sonuç da heyecanla bekleniyor, merakla bekleniyor. İşte bu süreçte yani referandum aslında yani bir son değil, aslında bir başlangıç ve hemen ardından da tabii ki bağımsızlık gelmeyecek. Aksine Erbil'le Bağdat arasında belki yeni müzakerelerin, yeni pazarlıkların başlayacağı çok uzun bir süreci tetikleyecek.
Bu referandumun sonucu Türkiye açısından ne anlama gelir? Türkiye'de büyük endişe var biliyorsunuz. Üst perdeden bu dile getiriliyor. Sınırda tatbikat yapıldı. Bu bir mesaj olarak algılandı bazı kesimler tarafından. Sizce bu referandumun sonucu Türkiye'yi ve Türkiye'li Kürtleri nasıl etkiler?
Evet, referandum aslında Türkiye'de hükümet açısından iki farklı sürece yol açtı. Öncelikle gerek iç kamuoyuna gerek dış kamuoyuna yönelik olarak çok üst perdeden çok sert mesajların verildiği bir süreç yaşandı. İşte TürkSat üzerinden yayın yapan 3 Irak Kürt kanalı engellendi. Habur sınır kapısı Irak yönünden girişlere kapatıldı. Sınırda düzenli olarak askeri tatbikatlar gerçekleştirildi. Hatta uzun zamandır arasının soğuk olduğu Irak merkezi yönetiminin ordusuyla ortak bir tatbikat gerçekleştirildi. Ben bütün bunları aslında bir anlamda kamuoyunun tepkilerini dizginlemek için, onlara yanıt vermek için gerçekleştirilmiş hamleler olarak görüyorum. Ama diğer yandan da aslında hükümetin tepkilerinde her şeye rağmen bir kontrol vardı. Çünkü şunu unutmamak gerek, bugün Irak ama özellikle de Kürdistan bölgesel yönetimi Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortaklarından biri. Türkiye'nin en çok mal sattığı 3. ülke. Dolayısıyla hani bir yandan da pragmatizm ağır basıyor. Yani üst perdeden siyasi retorik bir yandan devam ederken diğer yandan da işte ticaret olsun, enerji olsun bazı başka gerçeklikler devreye giriyor. Hani dolayısıyla ben hükümeti bunu dengelemeye çalışırken görüyorum. Elbette bu dengeleme mantığını biz Türkiye kamuoyunda göremiyoruz. Çünkü Türkiye kamuoyunda şu anda çok güçlü bir milliyetçi ve tepkisel söylem yükseliyor. Bu aynı zamanda aslında Türkiye'deki Kürtler için de zor bir dönemin işaretçisi. Çünkü biz gerek medyada, gerek sosyal medyada, gerek siyasetçilerin bizzat ağızlarından çok sayıda Kürtleri hedef alan, Türkiye'nin Kürt vatandaşlarını da rencide edebilecek nefret söylemine varan hakaretler duyuyoruz. Bu yalnızca Türkiye'nin Kürdistan bölgesel yönetimiyle olan ilişkilerine değil, aynı zamanda da Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kürt yurttaşın geleceği açısından da sıkıntılı bir dönemin başlamasına neden olabilir.
Az önce dediniz ki Türkiye hükümeti kontrollü bir tepki gösteriyor. Bunu özellikle Barzani'nin AKP hükümetiyle olan ilişkisine mi bağlıyorsunuz? Çünkü bu yönde eleştiriler var. İşte Barzani ile Diyarbakır'da yapılan o miting, daha sonra AKP mitingine katılması. Yani AKP hükümetiyle Barzani'nin arasının iyi olduğu hep dile getirilen bir şey. Şimdi bu tepkiler bazı kesimlere çok da inandırıcı gelmiyor, hükümetin tepkileri. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz? Bunu mu demek istediniz?
Aslında bölgede baktığımızda gerçekten de Barzani'nin ve KDP'nin AKP için en çok arzu edilen ortak olduğunu görüyoruz. Bu yalnızca siyasi boyutta kalmadı. Aynı zamanda bunun ticaret ve enerji işbirliği açılımlarını da gördük. Hatta Türkiye'de de işte HDP alternatif olarak KDP'nin önünün açılmaya çalışıldığını gördük. Örneğin HDP noktasında çok sert politikalar yürütülürken bir yandan da işte KDP'nin Türkiye şubesi diyebileceğimiz bir siyasi partinin önünün açıldığını gördük. Dolayısıyla yani bölgeye genel olarak baktığımızda gerçekten de AKP için arzu edilen Kürt ortak Barzani ve KDP. Hatta Suriye'de bile KDP'nin işte Rojava'ya hakim olması için çeşitli girişimler oldu, fakat bunlar başarısız olmuştu. Yani bu anlamda burada bir yandan çok yakın bir işbirliği, çok yakın bir ekonomik ortaklık sürerken, diğer yandan da söz konusu referandum olduğunda gerçekten çok ayrışan iki ortak görüyoruz. Yani dolayısıyla aslında bu süreci anlamlandırmak belki Türkiye kamuoyu için oldukça güç. Çünkü bir yandan çok üst perdeden söylemler ve tepkiler gösterilirken, hani diğer yandan da uzunca bir dönemdir devam eden çok girift ilişkiler var. Ve yalnızca işte Türkiye'nin Kuzey Irak'taki, yani Kürdistan bölgesel yönetimindeki işte yatırımları yok. Aynı zamanda da Iraklı Kürtlerin Türkiye'de çeşitli yatırımları, ortaklıkları var. İşte bu süreç nasıl devam edecek tam olarak kestirmek güç. Benim bir tahminim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her şeye rağmen bu süreci kontrollü bir tepkiyle götürmek isteyeceği olacaktır. Fakat hemen şu uyarıda bulunmayı da ihmal etmeyelim. Çoğu zaman siyaset büyük belirsizliklerle doludur ve siz üst perdeden tepki vermeye çalışırken zaman zaman işler kontrolden çıkabilir ve hiç ummadığınız yepyeni bir çatışmanın, yepyeni bir gerginliğin içinde kendinizi bulabilirsiniz.
Peki bu referandum, hani hep bahsedilen Büyük Kürdistan hayalinin gerçekleşmesine kadar gidebilir mi sizce?
Aslında Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ilk günlerinden itibaren irredentist diyebileceğimiz, yani kendi sınırlarının ötesinde daha büyük bir ülke hayalinin pek de olmadığını görüyoruz. Zaten bu sınırlı proje nedeniyle ki Erdoğan'la Barzani'nin çok yakınlaştığını ve ekonomi, enerji, hatta güvenlik alanında işbirliğe girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir başka açıdan bakıldığında aslında bu referandumun yalnızca Irak Kürdistan'ıyla sınırlı kalacağı söylenebilir. Çünkü bugün Suriye'de çok farklı bir tablo var. Hatta Kürdistan bölgesel yönetimindeki siyasi yapılarla hiç de iyi geçinemeyen, hatta birbirini rakip olarak gören bir yapılanma var. Aynı zamanda İran'da bugün çok farklı bir siyasi ortam var. İlk raporlarda Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bazı şehirlerde destek gösterileri yapıldığı ajanslara düşse de İran'da devletin çok güçlü bir kontrolü var ve siyasette hareket ve ifade alanı çok sınırlanmış durumda. Yani dolayısıyla Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı dört ülkeye baktığımız zaman bölgede, Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetiminin gerçekten diğer üç ülkeden çok farklı özellikler taşıdığını görüyoruz. Ve ben yani medyada yazılanların aksine bu sürecin yalnızca Irak'la sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçte de Kürdistan bölgesel yönetimindeki siyasi partilerin ilgisinin, enerjisinin, önceliğinin hani bizzat o bölgenin sorunları, o bölge içindeki anlaşmazlıklar, uzlaşmazlıklar olacağını düşünüyorum. Dışarı baktıklarında da, yani Kürdistan bölgesel yönetiminden dışarı baktıklarında da yine temel meselenin Erbil-Bağdat müzakereleri, pazarlıkları olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bir, hani Türkiye'de ifade edildiği şekliyle, hani böyle bir büyük Kürdistan meselesinin herhangi bir aktörün gündeminde olacağını öngörmüyorum.
Bir de biliyorsunuz tartışmalı Kerkük-Musul meselesi var. Lozan gereği buralar Türkiye'nin diyenler var. Bu referandum Musul-Kerkük tartışmalarını hangi boyuta taşıyabilir?
Evet, gerçekten de referandumun en sıkıntılı yönlerinden biri Erbil ile Bağdat arasındaki tartışmalı bölgeler olarak adlandırılan yerlerde de yapılmış olmasıydı. Ve bu aynı zamanda Irak'ta da çok sayıda özellikle Arap kökenli vatandaşın büyük tepkilerine yol açtı. Bağdat'ın büyük tepkilerine yol açtı. Türkiye'nin de tarihsel nedenlerle özellikle Musul ve Kerkük söz konusu olduğunda belli hassasiyetleri var. Gerek kamuoyu gerek hükümet düzeyinde hassasiyetleri var. Bu noktada çarpıcı olan şu, Türkiye bir yandan Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetini dile getirirken, Kerkük'te referandumun yapılması noktasında hassasiyetle dile getirirken, diğer yandan da işte Kerkük Türk'tür, Kerkük Türkiye'nin 82. ili olmalı, Kerkük'ü işte biz ele geçirmeliyiz tarzında irridentist söylemlerle aslında Irak'ın toprak bütünlüğüne bir anlamda zarar verici açıklamalar da yapıyor. Dolayısıyla çok duygusal bir konu özellikle Kerkük ve bu konuda açıklamalar yapılırken hani aslında bir anlamda eleştirilen noktanın bizzat Türkiye'deki bazı kesimlerce aynı şekilde dile getirildiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla burada çok fazla iç çelişkiler var. Hani dolayısıyla yani benim bu noktadaki tek tavsiyem şu olabilir. Meselelere uluslararası hukuk çerçevesinde aklı selim ile ve diplomasi diliyle yaklaşılmasında fayda var. Çünkü hamaset dili, irredentist, yayılmacı dil aslında yani ulusal çıkarları savunmak bir yana dursun, belki de savunduğumuz tezi daha da zayıflatan sonuçlar doğurabiliyor. Daha da zayıflatan bir algı yaratabiliyor.
Aykan Bey, siz Türkiye'deki Alevilerle ilgili yoğun çalışmalar yapmış birisiniz aynı zamanda ODTÜ'deki göreviniz döneminde. Dolayısıyla sormak istiyorum. Şimdi Kürtler içinde özellikle Türkiye'de Alevi ve Sünni kesim var. Barzani'nin Sünni kökenli olduğunu ve bu nedenle de hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakınlığının olduğu söyleniyor. Bu Kürtler içinde nasıl etki eder sizce, Alevi Kürtler açısından etkisi ne olur bu referandumun?
Evet. Dediğiniz gibi kamuoyundaki kimi tartışmalarda Erdoğan ve Barzani arasındaki süre gelen yakınlaşmanın temelinde bir Sünni dayanışması olduğu iddia edildi. Hatta bazı kesimler bunun Sünnilikten de öte bir Nakşibendi dayanışması olduğunu iddia ettiler. Şüphesiz ki gerek KDP'nin gerek AKP'nin vizyonunun kendi bölgelerindeki diğer aktörlere göre daha muhafazakar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada da Erdoğan için HDP'ye kıyasla çok daha arzu edilebilir bir aktör olarak ortaya çıkıyor KDP. Ama aynı zamanda şunu biliyoruz ki Türkiye'de hem Türk hem Kürt toplulukları içinde hem Sünni hem Alevi gruplar var. Ve bu da Türkiye siyasetini inanç ve mezhep siyaseti açısından çok da karmaşık bir noktaya taşıyor. İlk günkü tepkilere baktığımızda Türkiye'deki Alevi Kürtlerin bir kısmını da temsil eden HDP'nin referandum noktasında oldukça dayanışmacı bir dil kullandığını gördük. Yani bugüne kadar süre gelen KDP-HDP rekabetini bir yana koyarak meseleye daha bir Kürtlerin hakları çerçevesinden baktığını gördük. Hatta Radyo Televizyon Üst Kurulu bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminden yayın yapan 3 kanalı TürkSat'tan attığında hemen vakit kaybetmeden tepki verenin yine HDP'li yetkililer olduğunu gördük. Dolayısıyla hani kısa vadede şunu görüyoruz. Belki bir hani Kürt halkının hakları anlayışı siyasi farklılıklara ve mezhep farklılıklarına baskın geliyor. Fakat önümüzdeki süreçte yani bu referanduma özgü ruh hali değişir mi? Yeniden siyasi gelenek farkları, kimlik farkları, mezhep farkları bugünkü hak ve dayanışma duygusunun üzerine çıkar mı, görmek gerekir diye düşünüyorum.
Kerküklü Türkmenlerin durumu açısından referandumu nasıl değerlendirebiliriz?
Evet, Türkmenler sorusunu yanıtlarken hemen bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Türkiye'de Türkmenler genelde homojen bir grup olarak algılanıyor. Oysa ki Iraklı Türkmenler söz konusu olduğunda hem Sünni hem Şii, neredeyse de yarı yarıya bölünmüş bir şekilde hem Sünni hem Şii Türkmenlerden bahsetmek gerekiyor. Aynı zamanda hani Türkiye'deki Alevi geleneğine yakın olan Şabakları da unutmamak gerekiyor. İşte bu noktada şunu görüyoruz. Mezhep bölünmesi siyasi tercihlerde de çok önemli rol oynuyor. Çünkü Şii Türkmenlerin önemli bir kısmının merkezi Irak hükümetine yakın olduğunu, Şii ağırlıklı hükümete sempati beslediğini ve de bölgedeki Şii milislerle birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Sünni Türkmenlerin ise daha çok yüzünü Türkiye'ye döndüğünü ve hatta Türkiye'nin de desteklediği bazı milis güçlerinde örgütlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kerkük'te referandumun yapılıyor olması Türkmenlerin aslında içinde de bazı bölünmeleri getirdi. Yani ilk aşamada medyada gördüğümüz raporlarda Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgelerde bir sessizliğin hakim olduğunu ve sandığa da gidilmediğine ilişkin emareler gördük. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte Kerkük gerginliği arttıkça ve Türkiye ve Kürdistan bölgesel yönetimi özellikle de Kerkük üzerinde polemikleri derinleştirdikçe bu tahmin ediyorum gerek Kerkük'te gerek diğer bölgelerde yaşayan Türkmenler için o bölgelerin Kürt nüfusuyla aralarında bazı gerginliklerin başlamasına neden olabilir. Hani dolayısıyla önümüzdeki süreçte gerek Türkmenlerin içindeki işte bu çok parçalı yapı gerekse bölgedeki diğer halklarla ilişkileri açısından zor bir dönemin başlangıcı olabilir.
Çok teşekkür ediyoruz Arkan Bey bu değerlendirmeleriniz için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.